Ayrım 7. Paris. Tarık önündeki Remington markalı siyah makinenin tuşlarına piyano ustalarının konser verirken yaptıkları gibi şiddetle ve vücut dilini de kullanarak vuruyordu. Bir eli bir an havada duruyor, sonra başıyla bir onay hareketi çat derken öteki eli kalkıyordu havaya. Bir süre gözleri makinenin üzerinde bir harf arıyor, sonra çat diye bir ses daha geliyordu. Tarık harfi buluyor, hedefliyor ve kurşun sıkar gibi yazıyordu metnini. Çat, çat, çat. Türkiye Büyükelçiliği olarak hükümetimizin 2-6-1941'de almış olduğu 2333 sayılı karara ilişkin görüşlerimizi bildirmekten şeref duyarız. Bu karara göre Yahudilerin ve mallarının ayrı bir sicile kaydedilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu hüküm Fransa'da yerleşik Türk Yahudilerini de kapsamaktadır. Ancak Türkiye vatandaşlar arasında ırk, din veya herhangi bir konuda ayrım yapmadığından Fransız hükümetinin Türk kökenli vatandaşlarına yönelik ayrımcılığından rahatsızlık duymaktadır. Türk hükümeti Türk kökenli vatandaşların haklarının korunmasında tek ve tam yetkilidir. Karşısında oturan üçüncü katip Muhlis, "Makineyi kıracaksınız yakında Tarık Bey, ne bu şiddet bu Celal?" diye dalga geçti. Bu adamları anlayacakları dilde yazmak lazımdı ama. Bu adamlar ancak küfürden anlar. Diplomaside küfür olmaz ne yazık ki. Küfür edemeyince hırsınız makineden çıkıyor galiba. Hırsın bir yerden çıkıyor elbette. Geçen hafta benim yaşadıklarımı yaşasaydın. Ya duydum. Geçmiş olsun vallahi. Kurye götürmemiş olaydım ben de sizinle gelirdim. Rivka Mitrani'yi, Jacob Barbut'u, bir de Elif Farhi'yi kurtarmışsınız Gestapo'nun elinden ha? Bu sabah her birinden ayrı ayrı teşekkür notu geldi de oradan biliyorum adlarını. Hiç sorma azizim. Mitrane'nin kızının telefondaki sesini duysan içim parçalanırdı. Çığlık çığlığa bağırıyor, ağlıyordu. Kız Fransızla evli olduğu için paçayı kurtarmış. Ama anneyi alıp götürmüşler. Nereye? Lyon'dan Paris'e getirmişler. Drancy'ye yolluyorlardı az kalsın. Bazen de trenlerle Berlin'e yolluyorlar. Ondan sonrası da zaten kimselere malum olmuyor. Aynen. Medeni bildiğim insanların böyle davranabilecekleri aklımın ucuna gelmezdi. Neden bu nefret? Niçin? Vallahi bilemiyorum. Bir gün Hitler'le karşılaşacak olursam sorar öğrenirim, dedi Muhlis. İster misiniz gençliğinde bir Yahudi güzeli tarafından boynuzlanmış olmanın acısını çıkarıyor olsun? Her şeyin arkasında mutlaka bir kadın parmağı arayın. Ne demişler? Cherchez la femme. Dipnot. Kadını ara. Muhlis Edin konsoloslukta çok yeniydi. Paris'teki Türk konsolosluğuna başvuruların çığ gibi artması sonucu Tarık'tan sonra ona yardımcı olması için atanmıştı. Ciddi ve çalışkan Tarık'ın aksine hayatı alaya alan, her şeyle dalga geçen, uçarı tavırlı bir adamdı. Tarık aynı odayı paylaşmak zorunda kaldığı bu genç adamdan hoşlanıp hoşlanmadığına karar verememişti henüz. Hiçbir şeyin şakaya gelir yanı olmadığı şu günlerde yerli yersiz şakalarıyla ağır havayı hafiflettiği, Tarık'ı güldürdüğü oluyordu. Ama Tarık ona ne kadar güvenebileceğinden pek emin değildi. Muhlis Bey kardeşim, siz şimdi onu bunu bırakın da benim burada olmadığım bir gün sizin de başınıza aynı şey gelecek olursa ben de size bunu soracaktım. O telefon alınca ne yaptınız? Bana telefon gelince önce hemen Paris'teki Alman sefaretine başvurdum. Bu kişinin Türk olduğunda ısrar ettim. Evrakı getirin dediler. Her zaman muntazam evrak olmalı elinizde. Kızı kocasıyla yol atmış zaten bana annesinin evrakını. Hiç uyumadan gece boyu seyahat etmiş bir genç adam geldi. Elinde kayınvalidesinin nüfus kağıdıyla ceset gibi ayakta sallanıyor. Benim Citroen'e atlayıp kadının bulundurulduğu karakola gideceğiz. Tam o sırada bir telefon daha gelmez mi? İki kişi daha varmış aynı yerde. Neyse Allah'tan Almanların nezdinde bu ara itibarımız var. Krom alıyorlar ya bizden. Atladık gittik. Ben bir hafta önce de başka bir karakoldan iki kişi daha kurtarmıştım ya. Artık erbabı olmuşum bu işin. Dönüşümüzü görecektin. Hepimiz benim arabaya üst üste yığıldık. Kadıncağız salya sümük devamlı ağlar. İkide bir boynuma, ellerime sarılır. Yapmayın rica ediyorum madam diyorum. Anlamıyor. Bana bir kaza yaptıracak. Diğerlerinin de ondan kalır farkı yok. Jakob şaka girmiş. Hiç konuşmuyordum. Ama diğeri bildiği bütün dillerde sürekli dua ediyordu. Gözyaşları içinde geldik buraya. Yani diyeceğim, eğer Türk olduklarına dair belgeleri varsa asla geri adım atmayacaksınız. Resmi başvurudan sonra bizzat kendiniz gidip ısrarla takip edeceksiniz. Gerekirse Vişli'deki Türk sefaretini olmadığı Berlin'de araya sokacaksınız baskı yapmaları için. Anlıyorum, dedi Muhlis. Sonra ne oldu? Sonra bunların ellerindeki eski nüfusları alıp onlara taş gibi birer Türk pasaportu çıkarttık. Öpüp başlarına koydular. Bin bir teşekkürle gittiler. Türkiye'yi bırakıp ne halt etmeye buralara geldiklerini sormadınız mı? Sormadım birader. Bizim de bazen keşke Avrupalı da olsaydık diye düşündüğümüz olmuyor mu? Adamların medeniyet seviyelerine, bilgilerine, sistemlerine özenmiyor muyuz? Onlar da bu duygular içinde kalkıp gelmişler zahir. Gaflet işte. Muhlis tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki sekreterin içeri girmesiyle sustular. Konsolos bey yazıyı bekliyormuş. Bitmedi mi daha diye soruyor, dedi ufak tefek kımral kız. 10 dakika sonra getiriyorum, dedi Tarık. Makinesinin başına dönüp çat çut vurmaya başladı tuşlara. Marsilya. Serva eve Rafa'ya vereceği güzel haberleri düşünerek döndü. Eve girmeden önce Fazıl'ı almak için eczaneye uğradı. Çocuğu kasının arkasındaki yüksek iskemleye oturtmuş, oyalanması için önüne kağıt ve boya kalemleri koymuştu Rafa. Selva'yı görür görmez oğlanı oturduğu yerden kapıp annesine uzattı. ''Nerede kaldın?'' dedi asabi bir sesle. ''Ancak gelebildim. Ne var, ne oldu?'' ''Rosa'yı ve çocuğunu götürmüşler. Benoit koştu gitti karakola. Ben de gitmek için seni bekliyordum.'' Selva kucakladı oğlunu. ''Ne zaman götürmüşler? Kimler? Neden?'' ''Saçma sapan sorular sormasına. Paris'e yollanmak üzere sokakta toplamışlar bugün. Tam otobüse biniyorlarmış. Bir kimlik yoklaması. Sen gittikten 20 dakika sonra geldi haber.'' Rafa konuşurken bir yandan da ceketini çekiştiriyordu sırtına. ''Haydi çık Selva, kilitleyeceğim kapıyı. Eve git sen. Rafa dur, önce konuşalım da öyle git. Ne konuşacağız? Benoit'i yalnız bırakmak istemiyorum. Çok üzgündü, çaresizdi. İyi de belki bir şeyler yapabilirim. Kim, sen mi?'' ''Evet, kendini kim sanıyorsun kuzum? Fazla Reşat Paşa'nın kızı olmak Marsilya'da geçmiyor.'' ''Rafa neler söylüyorsun böyle?'' ''Kusura bakma Selva, çok sinirliyim. Bak gecikiyorum senin yüzünden. Bugün oğlanı da bana bırakmamış olsaydın Benoit'i yalnız yollamazdım.'' ''Rafa önce eve gel de anlat bana. Nereye götürüldüklerini, saat kaçta alındıklarını. Bir de tam olarak adlarını, adreslerini filan.'' ''Ne yapacaksın Selva? Ben Alfandri'nin karısıyım. Sizi fena yaparım ha mı?'' diyeceksin karakolda. ''Sus da beni dinle,'' diye bağırdı Selva. ''Sus be sus.'' Karısının ağzından ilk defa böyle bir laf duyan Rafa şaşkınlıkla baktı Selva'ya. ''Rafa, bugün görüştüğüm konsolosu arayalım. Eminim o bir şeyler yapacaktır, eminim.'' ''Saçmalama Allah aşkına,'' dedi Rafa. Selva'yı kolundan usulca tutarak dışarı çıkardı. Kapıyı kapattı, kepengi indirip kilitledi. ''Haydi canım eve git. Ben akşam yemeğine dönerim. Belki biraz gecikirim ama dönerim. Bugün neler yaptığımı sormayacak mısın?'' ''Eve dönünce konuşuruz,'' dedi Rafa. Selva kucağında çocuğu caddeye geçip evine girdi. ''Sakın ağlamaya falan kalkma. Otur oyna çitinin içinde,'' dedi çocuğuna. ''Ben şimdi önce telefonla konuşacağım, sonra da yemeğini hazırlarım. Tamam mı? Ha, tamam mı?'' Çitine bırakılan çocuk önce direnecek oldu ama annesinin yüzündeki kararlı ifadeyi görünce kırmızı kamyonuyla oynamaya başladı. Telefonun yanındaki defterleri karıştırdı Selva. Konsolosluğun numarasını not ettiği kağıdı buldu. Derin bir nefes alıp çevirdi numaraları. ''Alo,'' dedi. ''Türk konsolosluğu mu?'' ''Konsolos Nazım Kender ile görüşmek istiyorum. Çok acil.'' ''Evet, çok acil. Selva Kırımlı dersiniz. Bugün öğleden sonra onu görmeye gelmiştim zaten.'' ''Evet, evet. Bekliyorum efendim. Teşekkür ederim.'' Selva gürültülü sesler çıkaran çocuğuna elini dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. ''Alo, evet evet benim. Selva Kırımlı. Beyefendi sizi rahatsız ediyorum ama bugün ben sizinle konuşurken bir yakınımı götürmüşler. Hem de küçük oğluyla birlikte. Kocamın ortağının anne tarafından kuzeni olur. İstanbullu bir ailedirler.'' Selva'nın sesi hıçkırıklarla boğuldu. ''Bilmiyorum efendim. Öğrenebilirsem size hemen bildiririm. Adı Rosa. Rosa Hatem. Çocuğun adı da Yako. Adresleri? Adresleri? Allah'ım neydi adresleri? Neydi? 48 Rue Boisser. Herhalde doğru. Evet evet doğru. Kocası yokmuş evde. 3 gün önce safra kesesi ameliyatı olmuş. Hastanedeydi herhalde. Belki haberi bile yoktur ailesini aldıklarından. Yalvarırım Nazım Beyefendi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.'' Selva telefonu kapattı, mutfağa girdi. Çocuğu duymasın diye kapıyı sımsıkı örtüp ağlamaya başladı. Lyon. Rivka telefon çalmaya başladığında mutfakta harıl harıl patelicasları dipnot 1 hazırlıyordu. Dipnot 1. Sefarad Yahudilerinin yemek kültürüne ait hamur işleri. Paris'te geçirdiği 27 uzun yıl bile Rivka'nın ağız tadını ve atalarının Toledo'dan İstanbul'a kadar taşıdıkları adetlerini değiştirememişti. Pesah bayramı yaklaşıyordu. Rivka bu kutsal bayramın ilk gecesinde küçük ailesine sunacağı yemeklerin listesini yapmış, mayasız ekmeğini dahi hazırlamaya başlamıştı çoktan. Ne yazık ki Paris'ten Lyon'a eşyasını naklederken bu kutsal akşamda kullanacağı lozayı dipnot 2 geride bırakmak zorunda kalmıştı. Dipnot 2. Hamursuz bayramında kullanılan sofra takımları. Tabaklara gelene kadar neleri bırakmamıştı ki geride? Yoksa şimdi özel tabaklarını özene bezene yıkıyor, seder, dipnot 3, şöleni hakkıyla hazırlanıyor olurdu. Dipnot 3. Hamursuz bayramında geceleri evlerde yapılan tören. Telefonun sesini aldırmadı önce. Herhalde kızmadır. O da evde yok diye düşündü. Ama telefonun sesi kesilmeyince ellerindeki unu önlüğüne silerek koştu oturma odasına. Alo dedi. Bir müddet dinledi karşı tarafınkinin söylediklerini. Rengi uçtu. Az ileride duran iskemleye uzandı. Çekti iskemleyi, oturdu üstüne. Şimdi başını iki yana sallıyor ve boşta kalan eliyle dizlerini dövüyordu. Telefonu kapattıktan sonra mutfağa koştu. Sivri uçlu bir bıçakla geri geldi. Sokak kapısını açtı ve kapının sağ üst köşesindeki çakılı mezuzayı, dipnot 4, bulunduğu yerden sökmeye çalıştı. Dipnot 4. Yahudi evlerinin sağ kapılarına konan dua. Rivka Mitrani, Lyon'a Paris'ten, Paris'e ise 1. Dünya Savaşı sonrasında kocasıyla birlikte İstanbul'dan gelip yerleşmişti. Atalarının İstanbul'a varışıysa 1492 yılının Ağustos'una düşüyordu. Çünkü aynı yılın Mart ayında İspanya Kral ve Kraliçesi Don Ferdinando ve Dona Isabella'nın birlikte imzaladıkları bir fermanla İspanya sınırları içinde yaşayan kötü Hristiyanlar yani Yahudiler bir daha geri dönmemek üzere mallarını, mülklerini ve arsalarını satarak fakat bu satışlardan elde edecekleri bedelleri ve kendilerine ait altınları, gümüşleri, mücevheri ve parayı yanlarına almayarak Temmuz ayına kadar ülkeden ayrılacaklardı. O tarihe kadar ülkeden ayrılmayanlar veya geri dönenler yaş ve cinsilerine bakılmaksızın idam edileceklerdi. Aynı yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Sultanı 2. Beyazıt bir fermanla İspanya'dan sürülen 250 bin Yahudi'yi kendi ülkesine davet etti. Yahudiler varlarını yoklarını geride bırakıp İspanya limanlarından doğuya doğru yelken açan salaş gemilerle dolaşarak eziyetli bir yolculuktan sonra onlara yardım elini uzatan tek millet olan Türklerin ülkesine vardılar. Güçlü ve merhametli Allah'larına inanan Osmanlılar bizi içtenlikle karşıladılar ve oturmamız için mahalleler tahsis ettiler. Dini vecibelerimizi yerine getirmekte, dilimizi konuşmakta serbesttik. Hatta bizi başka topraklara sürmek isteyenlere karşı da korunduk. Şerefimizi ve onurumuzu yeniden kazandık, diye yazacaktı 500 yıl sonra içlerinden birinin torunu olan Maurice Karako. Yahudileri ülkesine davet eden 2. Beyazıt ise şöyle beyan buyuracaktı. Ferdinand için aklı başına bir kral denmektedir. Fakat hakikat şudur ki Musevileri atmakla kendi memleketini fakirleştirmiş ve benim memleketimi İspanya'dan göçe zorlanan Yahudiler yeni yurtlarında özgürce serpilerek hem mutlu hem de zengin oldular. Ama bu yurt sancılı olaylara gebeydi. Geçen yüzyıllar içinde bitip tükenmeyen savaşlarla çok yoksulluk ve acı yaşamıştı bu topraklarda oturanlar. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde ülkelerinde hükümran olan 500 yıllık imparatorluk parça parça çözülerek çökmeye başladı. Ticaret yaparak servet kazanmış olan Yahudilerin bazıları önce semtlerini sonra da ülkelerini değiştirmeye başladılar. 400 yıl önce koptukları Avrupa'nın eski hisarlarını özlemişlerdi. Daha umurlu günler göreceklerini umarak pırıltılı, zengin ve eğlenceli Fransa'ya çokça göç ettiler. En çok da Paris'e. Paris uygarlığın, sanatın ve eğlencenin en parlak yıldızıydı o yıllarda. Rivka, Mitrane'nin kocası Nesim, Paris'te bir şirket kurdu. Para işleri yapmaya başladı. İlk çocukları Maurice doğduğunda hali vakti yerinde bir aileydiler ve artık ellerinde kapa gibi birer Fransız pasaportu vardı. Arap harfleriyle yazılmış ve lime lime olmuş eski pasaportunu atmaya gönlü razı olmadığı için aileler isimleriyle birlikte bir şapka kutusuna sakladı onu Rivka. Hiçbir şeyi atmayı sevmezdi. Dinine ne kadar bağlıysa büyük annelerinden kalan geleneklere, Ladino diline ve ona geçmişi anımsatan eski eşyalarını da o kadar bağlıydı. Göçe alışmış insanların içgüdüsüyle severdi hatıra nesnelerini saklamayı. Bizim ev, ev değil, bit pazarı, derdi kocası. Yılların içinde bankerlikle kazandığı servet büyüyünce zorla vazgeçirecekti karısını eski püsküyü saklamaktan. Kızları Constance dünyaya geldiğinde artık çok zengin olmuşlardı. Yazları Güney Fransa'ya tatile gidiyor, kışları çocuklarını Alplere kayağa yolluyorlardı. Paris'in en kibar mahallelerinden birinde oturuyor, Faubourg Saint-Honoré'de alışveriş yapıyor, pahalı lokantalarda dolanıyorlardı. Rivka şimdi hırtı pırtı yerine değerli antikalar, nadide biblolar satın alıyordu mezatlardan. Bu tatlı hayat 1940'ta son buldu. Hem de yıldırım çarpmış gibi bir anda. Mitrani'nin eliyle kurduğu şirketini Katolik bir Fransa devri 3 gün içinde gerçekleşti. Nesim Mitrani başına gelebilecek en büyük felaketin şirketini ve servetini kaybetmesi olduğunu düşünmüştü. Ama yanılmıştı. İşgal altında olmayan Güney Fransa'ya göç etmeye hazırlandığı günlerin birinde oğluyla birlikte bir otobüs durağında Gestapo'ya yakalandı ve Drancy'ye götürüldü. Baba oğul Mitranilerden bir daha haber alınamadı. Rivka kızı Constance'la birlikte Lyon'a kaçmayı başardı. Ana kız Lyon'da yeni bir hayat kurmanın mümkün olabileceğini düşündüler. Fransa'nın güneyinde Hitler yanlısı gibi görünse de bir Fransız hükümeti görev başındaydı ne de olsa. Umurlu günlerini ve artık onlarla birlikte olmayan sevdiklerini yürekleri buruklarak, içleri yanarak hasretle yad edeceklerdi her zaman. Ama yaşam bir an bile durup beklemiyordu. Hayat gürül gürül akmaktaydı bulanık bir dere gibi. Constance Lyon'da üniversiteye devam ederken tanıştığı bir Fransız gencine aşık olup onunla evlendi. Kocası Mitraniler gibi bir başka ülkeden göçmüş değildi. Yedi göbekten beri Fransa'da yaşamaktaydı. Sevdiği kızın uğruna ağız tadı ve müzik zevki kadar aksanı da bir tuhaf olan kayınvalidesiyle birlikte yaşamayı kabul etti. Hiç de pişman olmadı bu kararından dolayı. Genç çiftin fazla paraları yoktu. Her ikisi de çalışıyorlar, eve yorgun argın döndüklerinde sofralarında anneleri tarafından onlar için hazır edilmiş bir kap aş buluyorlardı. Rivka oğlunun ve kocasının acısıyla yüreği yanan, her şeyden eleğini eteğini çekmiş, kalp hastası bir kadındı artık. Sabahları evden erken çıkıyor, alışverişini yapıyor, akşam işten yorgun dönecek olan çocuklarına yemek pişiriyor, boş vaktinde de sinagoga uğrayıp, yitirdiği oğluyla kocası için dua edip evine dönüyordu. Eski dostlarından ve akrabalarından 40 yılın birinde bir haber alıyorsa seviniyordu. Paris'te birlikte olduğu dostlarının her biri bir başka tarafa saçılmıştı. İmkanları olanlar Amerika'ya kaçmış, kimi eski yurdu Türkiye'ye dönmüş, kimi Fransa'nın güneyindeki şehirlere mekan tutmuştu. Rivka'nın Lyon'da dostu yoktu ama zaten kızıyla yaşamak yetiyordu ona. Bu tek düze yaşamın içinde huzuru yeniden yakalar gibi olmuştu. Mezuzayı elindeki bıçakla sökemeyince çekmecelerin içinde bir tornavida aradı Rivka. Constance öğlen saatlerinde evine geldiğinde hala kapının önünde uğraşıp duruyordu elinde tornavidayla. Hayırdır anne, ne yapıyorsun kuzum diye sordu kızı. Ah Constance, haberler çok kötü kızım. Bugün Rahel telefon etti Marsilya'dan. Hangi Rahel? Kaç tane Rahel var? Rosa'nın annesi. Aa, niye aradı seni? Ah Constance, hiç mi rahat yok bize kızım? Ne olmuş söylesene. Rosa ile çocuğunu toplayıp karakola götürmüş işbirlikçi polis. Aman Allah'ım, dedi kız. Rivka yavaş yavaş ağlandırarak anlattı telefonda duyduklarını kızına. Onları Türk konsolos kurtarmış ha? Evet. Rahal haber veriyordu telefonda dikkatli olmamız için. Senin Türk pasaportun yok muydu anne? Sen her şeyi saklarsın. Bir araştırsana, dedi Constance. Paris'ten nasıl çıktık da geldik, unuttun mu kızım? Değil, lime lime pasaportun durduğu kutuyu, yedek ayakkabılarımı bile alamadım dolabımdan. Haklısın, dedi Constance. Anne, elini kadın atacaksın. Bırak şunu. Akşama Marcel gelince söker. Ben de yatak odamın kapısına çıkarım mezuzamın, dedi Rıfka. Omuzlarını silkti Constance. Nereye istiyorsan çak da, sinagogun oralarda fazla dolanma bu aralar. Gözünü seveyim anne, dedi. Rahel teyzenin telefon numarasını söyle de bir geçmiş olsun diyeyim onlara. Kim bilir ne kadar korkmuşlardır. Şansları varmış yine, dedi Rıfka. Öğleden sonra alınıp ertesi sabah salı verilmişler. Ama kader Rıfka'yı da düşürecekti ağına. Kızına söz verdiği halde uzak duramadığı ibadethanesine giderken bir sabah onu da toplamıştı Gestapo. Diğer soydaşlarıyla birlikte. Çırpınmış, Türk asıllı olduğunu haykırmış ama dinletememişti. Rifka önce bir polis arabasına bindirilip karakola götürülmüş, sonra bir otobüsle tren garına, oradan da tıklım tıkış bir trenin içinde Paris'e sevk edilmişti. Paris'te bir karakolun koridorunda duvara dizelenmiş insanlarla birlikte Fransa'ya gönderilmek üzere beklerken adını okumuştu bir Alman subayı. Bir adım öne çık Rifka Mitrani. Beni kurşuna dizecekler herhalde diye düşünmüştü. Oğluma ve kocama kavuşacağım. Allah'ım, nihayet kavuşacağım onlara. Bir adım öne çıkmıştı. Yürü diyen adamın peşinde yürümüştü o uzun koridorun sonuna kadar. Küçücük bir odada polislerle konuşmakta olan genç bir adam Rifka'ya kağıtlar imzalatmış, sonra da onu kendi kullandığı Citroen'in arka koltuğuna başka iki adamla birlikte oturtarak yola koyulmuştu. Beni nereye götürüyorsunuz Monsieur, diye sormuştu Rifka. Nereye gitmek istiyorsunuz madam? Kızımın yanına. Ben de sizi ona götürüyorum zaten. Lyon'a mı? Hayır madam, Türk konsolosluğuna. Damadınız sizi orada bekliyor. Rifka kurtarıldığını öğrenince sarılıp sarılıp öpmüştü direksiyon başındaki adamı. Biraz da utanarak genç bir erkeği öpücüklere boğduğu için değil de ölümden kurtulduğuna bu kadar sevindiğinden dolayı. Oğluna ve kocasına karşı derin bir mahcubiyet duyarak. Ölümü nasıl da kahramanca karşılamaya hazır olduğunu düşündükçe ürperiyordu. Ölüm uzaktayken korkutmuyordu insanı. Ama tam karşınıza durup gözlerinizin içine baktığında hemen kurtulmanız gereken amansız bir düşmana dönüşüyordu. Lyon'a döndüğünde bir sürpriz bekliyordu onu. Kızı ve damadı birkaç hafta içinde güneş battıktan sonra karanlık dağ yollarını aşarak İspanya'ya geçmek için hazırlık yapıyorlardı. Çocuklar, ben bu yaşımda Pirenileri tepemem. Ölür kalırım yollarda, demişti Rifka kızıyla damadına. Anne, burada kalırsan da öleceksin. Nazilerden bize rahat yok artık. Hiç olmazsa şansını dene, demişti kızı. Constance, sana söz veriyorum. Evden dışarı adımımı atmayacağım. Bu maceraya girişmeyelim. Anneciğim, sen evden dışarı çıkmayabilirsin ama biz ne yapacağız? Siz mi? Siz de tehdit edilir misiniz benim kadar? Hem de nasıl? Neden ama? Sizin aksanınızdan bile belli değil Yahudi olduğunuz. Anne, artık öğrenme zamanın geldi. Marcel teşkilatta çalışıyordu. Onun hücresinde yakalananlar olmuş. Burada barınabilmemize imkan yok. Bir an önce gitmeliyiz Fransa'dan, demişti Constance. Rivka dehşetle dinlemişti kızını. Marcel karısıyla birlikte bir an evvel İspanya'ya geçmek istiyordu. Ama kaynanası soyunu tarifsiz acılar içinde bırakarak topraklarından kovan İspanyolların ülkesine gitmeyi reddediyordu. O olay yüzlerce sene önceydi. Şimdi bunu hatırlamanın ve mesele yapmanın manası var mı? Demişti Marcel. Siz gidin, ben burada kalacağım. Ha Almanlara yakalanmışım, ha İspanyollara. Ne fark eder ki? Bir de hiç gibi dağ yollarını tepeceğim. Bu hasta kalbimle aşağılanmak için asla. Anneciğim, saçmalıyorsun. 1400'lerde olan bir hadise yüzünden yapılacak iş mi bu? Bizi de tehlikeye atıyorsun, demişti Constance. Teşkilattan iki kişiyi yakalamışlar dedim sana. Konuşacak olurlarsa biz de mahvoluruz. İnadını kır da bir an önce kaçıp kurtulalım. Siz gidin. Constance, Rifka'yı sonunda ikna edeceğine inandığı için 2-3 günde bir başka arkadaşlarının evinde geceleyerek, sürekli adres değiştirerek sabırla bekliyordu annesinin evet demesini. Ama Rifka'nın da bir planı vardı. Mektup yazmıştı kendini Gestapo'nun elinden kurtaran Türk konsolosuna. Acaba konsolosluk kızına ve damadına da birer pasaport veremez miydi? Yalvarıyordu Rifka mektubunda. Gerekirse kendi pasaportunu bile iade etmeye hazırdı. Yeter ki çocuklarına kol kanat gersin de Türk konsolosu.